Ayrım 9.
Diplerde sır tutmuş isteklerin şiirleri. Sonra işte yaşlandım. Şiirimizin yaz ikindileri kadar dingin ablası. Gülüşü hüzünle ağarmış bilgelik. Gurbete eğimli çocuğun, özleme eğimli annesi. Sabrını içerden alan usul sesli çığlığı hepimizin. Hoyratlığı, ayrılığı, pazara tutulmuş inceliği, diplerde sır tutmuş istekleri, siyahın sultasında taşa dönen aşkı, alınır satılırın tutsağı iyiliği, geriye çekile çekile susan güzelliği, yüreğinin ocağında işliye işliye, büyük bir alçak gönüllülükle bize yeniden kazandıran simyacısı yaşamın. Şiirimizin 40 yıllık onuru Gülten Akın ve Gülten Akın'ın 10. şiir kitabı Sonra işte yaşlandım. Bireysel toplumsal kaygılarla, sorumluluklarla dibe itilmiş, üzeri yürek çarpıntılarıyla örtülmüş, unutuşun tırmaladığı kapılar ardında bir giz gibi saklanmış ama vazgeçilememiş duyguların, yaşama parçalarının geyikler öldükten çok sonra geriye dönülerek şiirin alanında var edildiği, Gülten Akın şiirinin yeni bir dönemeci, yeni bir doruğu sonra işte yaşlandım. Rüzgar saati, kestim kara saçlarımı ve sığdadan bu yana, ülkesinin ve dünyanın acılarından, sorunlarından binlerce ses ve renk alan 40 yıllık yolculuktan sonra, yeniden ve daha bir bilge kendi içine çevrilmesi şairin gözlerinin. Ama istediğiyle çıkıp yollara, hiç istemediğiyle giderek, siyah taşlı bir yüzük olarak yaslı parmakların tanıdığı, geçerken karışmış gibi, birisinin çektiği fotoğrafa eğretiliği ile, ürkek miydi kararlı ya da saldırgan, hiçbir sıfatı kendine tam yakıştıramadan, geçmek acıyı getirir daima diyerek bir yeniden kendine dönüş, Gülten Akın şiirinin kaynaklarına, içeriye, çok ustalıklı bir yaşlılık yolculuğu. Ömrünü adadığı incelikler, insanı kurtaracağına inandığı bütün güzel ve soylu değerler, antenlerin, uyduların metalik söylemiyle, sıfırlar dokuzlar, dokuzlar sıfırlar içinde akıl almaz bir erozyona uğrayınca, şair olanca yalınlığı ve inceliği ile, genişleyip yükseliyor biz susa susa, kirli bir sese hükümlüyüz diyerek bizi uyarsa da, bu kirli kuşatmaya teslim olmuş, bir tükenişi büyüte büyüte küçülen adamların karıncalaştırdığı gözlerini, kendim beni kurtar çığlığına tutunarak, kendi gözünden olsun düşmemek için kendi içine çevirir. Toplumsal olanın bir kalp ağrısı gibi içselleştirdiği, bireysel olanın göğsünde yürek taşıyan herkesi aynı içtenlikle kucaklayıp sarstığı, bir hecesiyle bile oynamanın mümkün olmadığı Hikmet Burcu'nun damıtılmış şiirleri. Gününe biraz öfke, biraz güceniklikle, geçmişine derin bir saygı, buruk bir özlem ve sitemle bakan herkesin yaşı ne olursa olsun, okuduğunda iliklerine dek ürperip üşüyeceği, hiçbir şeyi ertelememek için kendi ömrüne sahip çıkacağı duyguların billurlaştığı şiirlerden oluşuyor. Sonra işte yaşlandım. Ayrıntılar ilahisi, kum, izler, Melahat Hanım, o bahçe o kadınla, kent bitti, aksata, masal, karşı telesekreter ya da Liza. Birini öne çıkarmak öyle zor ki, kısaca bütün şiirleri kitabın. Biz yine de izler şiiriyle bağlayalım sözümüzü. Susup bekleyerek yaşlanıyordu şeylerin uğultusu arasında. İçi ağırlaştıkça rüzgara çıkıyor, siliyordu kendini durma. Ağrıya ağrıya nara dönüştüğünde. Açtılar içinden sözler çıktı. Kem sözler, kırıcı davranışların izleri. Aldanma gölgesi, ondurmayan bağışlama. Gitmeliyim çıktı, dönmemek üzere bir daha. artık herkesin yüzüne bütün düşündüklerimi, yalnız olmalıyım çıktı. Derinlerde sır tutmuş bir eski sevda. Demokrasi, 24 Aralık 1995. Işığın biriktiği yer. Şükran Kurdakul. Çekim bitti, hız kesildi, saat durdu. Işığımın biriktiği yerlere geldim. 1984'te yayımladığı Ökselerin Yöresinde kitabında böyle diyor Şükran Kurdakul. Hüzün ve karamsarlık da bir insanlık durumudur ve umut kadar, öfke ve direnç kadar yakışır insanın yüreğine. Kurdakul'un yaşamını ve kendisini birazcık tanıyanlar, onun ışığının biriktiği yerlere geldiğine katılacaklardır. Ama çekimin bittiğine, hızın kesildiğine, saatin durduğuna elbette katılmayacaklardır. Çekim bitmedi. 18'indeki pek çok gençten kesinlikle daha hızlı. Ve saat, durmak ne demek, aynı şaşmazlık ve içtenlikle şiiri ve insan onuruna yaraşır bir yaşamı vurup duruyor 70 yıldır. Peki Şükran Kurdakul bu ışığı nerelerden getirip biriktirdi? Bir şairin şiiri ile yaşamı arasında birebir bir örtüşme aramak ve şiirini yaşamıyla koşutluklar kurarak açıklamak pek doğru değilse de, yine de onun poetikasını anlayabilmek için yer yer yaşamına, özellikle de çocukluğuna dönmek yararlı, hatta gerekli olacaktır. Hani Edip Cansever diyor ya, gökyüzü gibi bir şey bu çocukluk, hiçbir yere gitmiyor. Bütün büyük yaratıcılar için bitmez bir hazine olan çocukluk, Kurdakul'un şiirini, politik kimliğini ve etik duruşunu oluşturmada önemli bir yere sahip kanımca. Kendi unutsa da gördüğü, yaşadığı her şeyi gözlerinin hatırında kalan, gücü, namus ve emek olan edebiyatımızın bu güler yüzlü bilgesi, bu inatçı inceliği, bugünlere taşıdığı ışığı, Topkapı'daki elektriği ve suyu olmayan bir evden biriktirmeye başlamıştır. Evin babası Kurtuluş Savaşı'nın pek çok cephede savaşmış bir binbaşısı da olsa, yoksul bir İstanbul evidir. Şairimiz 1,5 yaşındayken baba ölmüştür ve bunu ancak 8 yaşında öğrenecektir. Her şeyleri 3 aylık bir maaş cüzdanıdır ve annenin maaşa gitmesi bir bayram olan bu evde, anılarda somutlanan kişiyi sevmenin ne demek olduğunu çok sonra öğrenecek olan bu çocuk, o yaralayıcı ve güç koşullarda onu bir ömür ayakta tutacak, şiirinin ve ideolojisinin omurgasını oluşturacak insani değerleri öğrenmiştir. Neleri mi? Karşılıksız sevmeyi, uzaklara bakmayı, ağaçtan meyve koparmayı, çiçekleri, tambur sesini, elektrik ışığının rahatlığını, eski İstanbul'un sokak resimlerini, mahzun bayramlarda sevinmeyi ve bunları aile dostu bir amca beyin evinde ve yakınlığında öğrenecektir. 10-15 yaşlarındaki bir çocuğu çok erken yaşlarda bir şeyler yazmaya, yazarak bir darlıktan kurtarmaya yönelten bu değerler ve duygular, ne kadar yüksek sesli şiirler yazarsa yazsın, Şükran Kurdakul şiirinin sonuna kadar değişmeyecek, kendini hep koruyacak iç sesini oluşturmuştur. Ve bu iç ses en büyük yoksunluklar, yalnızlıklar içinde bile kalabalığın elinden tutarak güzelleşen bu iç ses, varlığını paylaşmada ve vermede bulmuştur. Bunca yıl çok ışık birikti avuçlarımda, senin olsun, esinlen sevgi dokuyan ellerimden. Bunca yıl şiirin, kardeşliğin, kavganın, has bahçelerinde yarattım bu gerçeği. Sabrım senin olsun, aşkım senin olsun. Acıların sütüyle büyüttüğüm umutlar, mahpushane avlularında boy verdi. Dolunay menekşelendi kirli kara camlarda. Her görüşte yeniden vurulduğumuz ana evren, özgürlüğe boyadı saksımdaki çiçeği. Senin olsun. Biz ki acılar döneminden, ellerimizi kirletmeden geçtik. Direncim senin olsun, sevgim senin olsun. Armağan. Çocukluktan gençliğe evrilen süreçte yaşadıkları ve tanık oldukları ise Kurda Kul'un şiirde ve yaşamın diğer tüm alanlarında etik ve ideolojik duruşunu biçimleyecek gerçeklerdir. Vesika ekmeği yemekten kaşıntıya uğraya uğraya, 40 yaşlarındaki komşu amcaların askere alındıklarını göre göre, kara borsanın etkilerini duya duya, Nazizmi, savaşı, toplama kamplarını, Amerikan tröstlerinin uluslararası yapısını kavramaya başlamak, onu demokrasi ve sosyalizm düşüncesine yönelten dinamikler olacaktır. Bu yöneliş de kişisel duygulanımların ağır bastığı ilk iki kitaptaki ölüm, akşam, ayrılık, dünyanın geçiciliği gibi o dönemin yaygın izleklerinden toplum ve dünya sorunlarının izleyini oluşturduğu yeni bir şiire yöneltecektir onu. Bu yönelişte yalnızca yaşanan ve tanık olunanların etkisi yoktur. Çağdaş edebiyatımızın öncüleriyle dönemin fikir ve edebiyat dergilerinde tanışmanın da payı büyüktür. Gerçekte birbirleriyle doğrudan ilgili bu iki gerçeklik, yani şairin kendi öznel gerçeği ve koşulları ile içinde yaşadığı dış gerçeklik, yalnız Şükran Kurdakul'un değil, tüm 40 kuşağındaki şairlerin ortak yazgısı, onların şiirini ve yaşamını derinden etkileyen bir olgudur. Evet, Kurdakul şiirimizde 40 kuşağı diye bilinen bir kuşağın Ahmet Arif'le birlikte en genç şairidir. Türk şiirinin en hareketli dönemlerinden birisi yaşanmaktadır. Hececilerin etkisi sürmektedir. Nazım, Türk şiirinin mecrasını değiştirmiş, büyük bir çekim alanı yaratmıştır. Garip şiiri en yaygın dönemini yaşamaktadır. Dağlarca, Dranas, Necip Fazıl, Cahit Sıtkı, Necati Gil, herhangi bir hareketin içinde olmadan bireysel, toplumsal temaları işleyen, kendi özgün şiirlerini yazmaktadır. Öte yandan siyasal, toplumsal koşullar açısından dönem ağır baskılarla geçmektedir. İkinci Dünya Savaşı'nın yansımaları savaşa girmiş gibi etkilemektedir ülkeyi. Tek parti faşizmi ve hemen arkasından gelen Demokrat Parti dönemi her türlü ilerici, devrimci hareketi, düşünceyi o ünlü 141-142. Maddeler ile bir cendere içine almıştır. Kurdakul'un yazmaya başladığı yılların yazınsal ve siyasal ortamı çok şematik olarak bu. Biraz önce andığımız kendi öznel gerçeği ve içine doğduğu bu dış gerçeklik, onun siyasal safını ve tavrını belirleyecektir. Bu saf, bu tavır sosyalist bir dünya görüşü ve bu görüşün biçimlediği bir sanat anlayışı olacaktır, olmuştur. Kendisi bir konuşmasında bu kaçınılmazlığı, "Şimdi kaleme kolayca gelen bu hatırlamalar bir toplum için hangi anlamları taşırsa biz bu anlamlarla sınırlıydık. Bir kez eylem içinde bulmuştuk kendimizi. Vatandaş olarak, sanatçı olarak bu eyleme yan çizmeyi sığdıramıyorduk kişiliğimize," diyerek vurgulayacaktır. İşte bu duruş onun şiirinin yapısını oluşturan temel etkendir. Şiir ülkenin ve dünyanın sorunlarıyla yakından ilgilenmeli, bu sorunları işlemeli, yüksek sesle ve kalabalıklara okunmalı, dolayısıyla kolay algılanabilir olmalıdır. Bu anlayış ilk iki kitaptan sonra 1944-56 arasını kapsayan bir arayış ve hesaplaşmanın sonucu varılan noktadır. 1956'da çoğu hücrede yazılmış şiirlerinden oluşan Gider Ayak kitabı, onun şiirinin ikinci başlangıç çizgisini oluşturur ve gelişerek bugüne ulaşır. İlk başlangıç çizgisi 16 yaşında yayımladığı Tomurcuk ile 17 yaşında yayımladığı Zevklerin ve Hülyaların Şiirleri kitaplarıdır. Bağımsızlık, özgürlük, barış, halkın acıları, özlemleri, savaşın açtığı yaralar, hapislik, devlet baskısı, yoksulluğun üzüntüleri, sömürü ve haksızlığa karşı duruş. Tüm bu olgular, toplumsal boyutlu acı ve sorunlar, bireysel olgularmış gibi içselleştirilerek, kişisel bir söylem ve duygu durumu içinde işlenir Kurdakul şiirinde. Özünü bu toplumsal temaların oluşturduğu şiirin biçimsel özelliklerine, imge yapısına baktığımızda şunları görürüz. dış gerçeklik olabildiğince yalın bir söyleyişle aktarılır şiiri. Şiirsel imge, yoğun ve karmaşık benzetme ve eğretilemeler, uzak ve kapalı anıştırmalar yerine iki yalın gerçeğin, iki ayrı durumun bir duygu derinliği içinde ilişkilendirilmesiyle sağlanır. Bu yüzden birdenbire çarpmaz. Usul usul etkiler ve kucaklar bizi. Döndüm durdum sabaha kadar, dünyanın ateşini alnımda duyarak diyen şairimiz, içine düştüğü yalnızlığı toplumsal bir ilgisizlikle boyutlandırarak şöyle sunacaktır bize. Bir hürriyet kaygısı kaybolmaktan ağır, bir yalnızlık yenilgiden fena, bir düşüş ki yakın bildiğin ne varsa cümlesinden, tek gülümser dal bile kalmaz tutunacak sana. Ancak o öyle bir yalnızlık karşısında bile iyimserliğini ve çoğul yanını diri tutmayı bilecektir. Çünkü onun sözcüklerden siperleri vardır bu dünyanın pisliğine karşı. Uğradığı haksızlıklar karşısında susanlara, ''Bu ölgün gölgeler nereden özgü size? Ağıt bile söyleyin ama söyleyin yalnız.'' diye seslenmekten geri durmayacaktır. Seninle ey beraberliğin güzeli, oralarda parmaklığın ardında, ihtiyar damarlarında çağın, düşünceye sığmayan saniyeleri biz değil miydik sırtımızda götüren? Bu düşünceye sığmayan saniyelerde neler mi var? Kurda kulu ışığının biriktiği yere getiren kocaman bir Türkiye tarihi var. Bağımsızlık savaşından sonra bağımsızlığını kendi elleriyle emperyalizme teslim eden bir ülkenin acıları var. Hasan Tahsin var, İzmir'in içindeki Amerikan neferi var, Vietnam Savaşı var, 23 yıl aktif olarak katılınan sosyalist mücadele var, Balıkesir'in köyleri ve köylüleri var, hiç bitmeyen yargılanmalar ve hapisler var, dergicilik var, Türk Edebiyatçılar Birliği, TYS ve PN Yazarlar Derneği yöneticiliği var. Edebiyat tarihçiliği var. Sosyalist Kültür Ansiklopedisi yayın yönetmenliği var. Öyküler var. Dünya Edebiyatı'nın ölümsüzleri var. Bu açılıma baktığımızda karşımızda gerçek bir aydın, bir kültür adamı var kısaca. Bir de ben vardım elinden geldiği kadar. Sözcükleri sokağınızda arayan biri. Kaç gözyaşı gülü varsa dünyada, hasretimin büyüttüğü sabırda güllendi. Bir de ben vardım düşünebildiği kadar, aldığı yaralara içerleyen biri, diyen şairimizi, bunca yoğun bir yaşam karşısında ayakta tutan ve en azından beni kendi adıma şaşırtan güç nereden geliyor biliyor musunuz? Gelin onu ayakta tutan heybesindekilere bir bakalım. Doğumu Antalya'dan getirdim, Yeni Kapı'nın bilmediğim bir evinden. Binbaşım yeni gelmiş cepheden, anam en güzel yaşında. Çocukluğu Topkapı'dan getirdim, tarhana çorbası kokar. Bir gecesini görsem yetimliğin aynasında, anıları durdurmak gelir içimden. İlk gençliği İzmir'den getirdim. Özgürlük sözcüğü yetmez anlatmaya. Nasıl sığmış avuçlarıma koca dünya. Kitabın biri insan, biri ben. Denizli'den getirdiğim mahpushane işi bir fotoğraf. Kayar gider belleğimden. Ne kadar yattım, ne zaman çıktım, ne zaman girdim. Balıkesir'den yüz köyün adamını getirdim. Gözleri hüzün çiçekleridir. Kimi kuşkuyla bakar yüzüme, kimi kardeş bilir beni. Kadıköy'den kimi getirdim bilirsiniz. Yılların eskimeyen şiiri. Yeni çağlara birlikte yürüdüğüm, bilmediğim çağlardan gelen. Heybe. Ölüme karşı kendiyle avunan bir kuşağın bu güzel temsilcisi, en aykırı, en zor, en acıllı koşullarda bile yüzünden gülümsemeyi eksik etmeyen bu inatçı iyimserlik ve incelik için Melih Cevdet Anday'ın bir sözünü anmak istiyorum. Bu sallantılı dünyada size bastığınız toprağın sağlam olduğu güvencesini veren az bulunur insanlardan birisidir. Bu eksikli konuşma için kendisinden ve sizlerden özür dileyerek 2. 9 Eylül'e doğru şiirinin girişiyle ama şiirdeki çocuklar sözcüğünü Şükran Kurdakul diye okuyarak bitirmek istiyorum sözlerimi. Güzel başladınız Şükran Kurdakul, güzel bitireceksiniz. Cadde cadde, sütun sütun, sokak sokak. En yaratıcı istekler gibi özgür ve var. Nasıl açarsa doğanın biçimi ağır ağır, ilk yazların kuşlarında, çiçeklerinde o kadar gerçeksiniz. 6 Kasım 1997 günü 16. İstanbul Kitap Fuarı'nda yapılan konuşma. Bir Kendine Sürgün, Metin Altıok. Bir kitabın adı, uyandırdığı çağrışımla izleyi ve içeriği konusunda okuru hazırlayan önemli bir eşik, bir anahtardır. Bu çerçevede Metin Altıok'un kitaplarının adları da şiirinin ana izlekleri konusunda bize en iyi, en açık ipuçlarını verecek bir anahtardır. Gezgin, yerleşik yabancı, kendinin avcısı, küçük tragedyalar, gerçeğin öte yakası ve diğerleri. Metin Altıok'un şiirini hiç okumamış birisi, yalnızca adlarına bakarak bu şiirin ana izlekleri konusunda rahatlıkla, gurbeti kendine yurt edinmiş, bir yere yerleşse bile aradığı uyumu bulamamış, bu yüzden yalnızlığın boy aynasında kendini avlayan, acıya tesip hüzne redif bir şair kişiliğinin durmadan gerçeğin öte yakasını aradığını, şiirlerin ana hatlarıyla bu duygu durumlarını dile getirmiş olabileceğini söyleyecektir. Gerçekten de Metin Altıok'un şiiri aşkın, gurbetin ve yalnızlığın imbiklerinden damıtılmış bir şiirdir. Baudelaire, ben nerede değilsem orada iyi olacakmışım gibi gelir diyor. İşte genel olarak tüm büyük sanatçılar için, özel olarak da Metin Altıok için, gezginliklik bir anlamda böyle bir duygunun gereği ve sonucudur. Bu gezginlikten öte içsel bir sürgünlüktür. Geceleri uykusuz kuyuları dinleyen, kendine sürgün bu garip kişi bizim adımıza görmemesi gerekeni görmüş, sormaması gerekeni sormuştur. Aşkı külden bekleyen bu umutsuz, büyük bir günahkardır aynı zamanda. Namaza dururken haç çıkarmıştır. Yeminle yalan ikiz kardeşken. Bu yüzden suçu büyük ve taammüdendir. Güneşin kendini bir kıl heybeye bırakır gibi dağların ardına bıraktığı bir bozkır akşamında, huzursuz bir kavak ağacıdır dere boylarında, ay ışığı ile söyleşen. Rüzgar yine kendinin sildiği geniş eğriler çizer bu yalnızlık içinde. Bavulunda filizlenmiş bir soğan, yanında iğne iplikle tenha kasabaların ucuz otellerinde, garajlarda, garlarda konaklar bir zaman. Ancak sesine ayrılıklardan gömlek diken bu gezgin, akarsulara özenen bu adam durmayı bir türlü beceremeyecektir. Durduğu yerde bile bir yolcudur. Yıllar önce daha ilk şiirlerinde, sonunda kendime bir top yangın edindim, soluğumla beslediğim dudağımın ucunda diyen şairin şiirindeki gurbet, yangın ve ölüm izleyine bakarak Sivas'ta yanarak ölmesini kim nasıl açıklar bilemiyorum.